Ayrım 8 Miras Robert Ludlum Sayfa 80 7. Bölüm Ulster Stewart Scarlett 5. caddeye 54. sokağın köşesinde taksiden inerek evine kadar olan kısa mesafeyi yürüdü. Büyük giriş kapısına çıkan basamakları koşarak tırmanıp kapıyı açtı. İçeri girince kapıyı çarparak kapattı ve girişte durarak Şubat soğuğunda üşümüş olan ayaklarını yere vurdu. Paltosunu iskemlenin üzerine fırlattı ve kocaman bir oturma odasına geçerek lambalardan birini açtı. Saat yalnızca öğleden sonra 4'tü ama şimdiden hava kararmaya başlamıştı bile. Şöminenin yanına geldiğinde hizmetçilerin odunları düzgün yerleştirmiş olduklarına memnun oldu. Ateşi yakarak alevlerin sıçramasını izledi, sıcaklığa doğru eğildi. Gözleri duvarın ortasında altın bir çerçeve içinde asılı duran kahramanlık belgesindeydi. Bu eve giren herkese bir hatırlatıcı. Düşünceleri tekrar öfkesinin kökenine döndü. Kalın kafalı aptal, işe yaramaz herif. Genoa Stella'dan 4 tayfa öldürülmüştü. Kaptanın cesedi de deniz kıyısında bir mavnada bulunmuştu. Rıhtımlar dehşet doluydu. Bunlar onun için oldukça olağan şeylerdi. Ama ya Latona'nın geminin biraz ötesinde bir kazığa takılı cesedi? Latona! Adamı kim öldürmüştü? Herhalde o ağır aksak gümrükçü değil. Yok canım. Latona onun canını okurdu. Latona hızlı bir öldürücüydü. Canavarca öldürürdü. Koku çok kötü olacaktı. 37 numaralı iskelede bir gecede 5 ceset. Latona'nın ölümü Vito'na bağlanabilirdi. Küçük Don Vitone Genevese Scarlet pis domuz diye düşündü. Artık ortaya çıkma zamanı gelmişti. İstediğini elde etmişti. Strasser şaşıracaktı. Hepsi şaşıracaklardı. Ulster Stewart Scarlett bir sigara yakarak şöminenin solundaki küçük ince kapıya doğru yürüdü. Cebinden bir anahtar çıkarıp kapıyı açtı ve öbür yana geçti. Oda da kapısı gibi küçüktü. Bir zamanlar şarap deposu olarak kullanılan odada şimdi bir iskemle, çalışma masası ve iki çelik dosya dolabı vardı. İkisinin üzerinde de şifreli kilitler vardı. Scarlett masa lambasını yakarak birinci dolaba gitti. Yere eğilerek ilk çekmecenin kilidini açıp çok kalın deri bir defter çıkardı ve masasının üzerine koydu. Oturdu ve defteri açtı. Bu onun en büyük yapıtıydı. Hazırlamak için 5 yıl dikkatle çalışmıştı. Sayfaları şöyle bir gözden geçirdi. Her başlangıç açıklıkla yapılmıştı. İsimlerden sonra kısa bir tarif ve hayat hikayesi vardı. Durum, para işleri, aile, gelecek. Sayfalar şehir ve eyaletlerle ayrılmıştı. Büyük bir yapıt. Scarlett kurumlarından yarar görmüş, önemli önemsiz her kişinin kaydı vardı bu defterde. Ulster'ın adamları rüşvet kabul eden milletvekillerinden şirket başkanlarına kadar. Ulster Stewart hiç kendini karıştırmazdı bu işlere. Hep parayla tuttuğu adamlar çevirirlerdi bu dolapları. O yalnız parayı buluyordu. Balı, arılarda başına üşüşüyordu. Politikacılar, bankacılar, avukatlar, doktorlar, mimarlar, yazarlar, gangsterler, ufak memurlar, polisler, gümrükçüler, itfaiyeciler, meslek gruplarının listesi uçsuz bucaksızdı. Folkstead harekatı ahlaksızlığın bel kemiğiydi ama başka atılımlar da vardı, hepsi de çok karlı. Kadın ticareti, kürtaj, petrol, altın, siyasal kampanyalar, borsa, bu liste çok uzundu. Leş kargaları, her şey belgelenmiş, saptanmıştı. Hiçbir şey kuşkulu bırakılmamıştı. Deri kaplı defterde 4263 isim vardı. 88 eyaletten ve 24 federal devletten. 12 senatör, 98 milletvekili ve Coolidge'in kabinesinden 3 adam. Yolsuzluklar rehberi. Ulster Stewart masanın üzerinde duran telefonu kaldırarak bir numara çevirdi. Vitone'yi verin. Sana ne kim arıyorsa, benim onu aramamı istemeseydi numarasını vermezdi. Scarlett sigarasını ezerek söndürdü. Genovese'yi beklerken bir kağıdın üzerine bağlantısız çizgiler çiziyordu. Çizgilerin ortada bir noktada toplandığını görünce gülümsedi. Bıçaklar gibi. Hayır, bıçak değil, şimşek gibi. Vitone, benim. Farkındayım. Yapabileceğimiz pek bir şey yok değil mi? Seni sorguya çekerlerse anlatacakların hazır. Sen Westchester'daydın. Latona'nın ne cehennemde olduğunu da bilmiyordun. Beni bunun dışında bırak yalnız, anladın mı? Bilgiçlik taslama. Hepsi senin. Hepsi. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Ben çekiliyorum. Öbür tarafta sessizlik vardı. Ulster Stewart kağıdın üzerine bir Noel ağacı çizdi. Hepsi senin. Ben bir şey istemiyorum. Bütün kuruluş senin olsun. Hayır, hiçbir şey istemiyorum. Yalnız çekilmek istiyorum. Eğer seni ilgilendirmiyorsa başkalarına başvurabilirim. Bir tek kuruşta gözüm yok. Yalnız bir şey var. Beni hiç görmedin. Hayatında benimle karşılaşmadın. Yaşadığımdan haberin yok. Benim senden istediğim yalnız bu. Don Vito ile Genovese İtalyanca konuşmaya başladığında Scarlett telefonu kulağından uzaklaştırdı. Anladığı tek kelime devamlı tekrarlanan grazie, grazie, grazie oldu. Telefonu bırakınca defteri kapattı. Bir an olduğu yerde oturdu. Sonra yazı masasının üst orta çekmecesini açtı. Gregor Strasser'dan gelen son mektubu 20. kez okudu. Belki de 120. kez. Müthiş bir plan, yürekli bir plan. Marquis Jacques-Louis Berthold, Londra, Nisan'ın ortasına kadar. Gerçekten vakit gelmiş miydi? En sonunda. Eğer öyleyse Heinrich Kröger'in Ulster Scarlet için özel bir planı olması gerekirdi. Yürekli olduğu kadar da saygıdeğer bir plandı bu. Ulster Stewart, Scarlet kahkahayla güldü. Meuse Argon kahramanı Scarlatti'nin oğlu New York'un en gözde bekarı evlenecekti. 8. bölüm. Kendinize gelin Mr. Reynolds. Elizabeth Scarlatti köpürüyordu. Öfkesi karşısında durmuş, gözlüklerinin üzerinden ona bakan yaşlı adama karşıydı. Yalancılara ve kendini bir şey sananlara tahammül edemem. Özür dilerim, gerçekten üzgünüm. Benimle konuşmak için bahane uydurdunuz. Senatör Brownlee bana toprak satın alma acentasını temsil ettiğinizi ve İçişleri ile Scarlatti arasında bir iş konuşması yapmak istediğinizi söylemişti. O öyle biliyor zaten. Öyleyse sandığımdan da aptalmış. Şimdi de beni tehdit ediyorsunuz. Oğlum hakkında yersiz bir dedikoduyla. Mahkemede sorguya çekilmeye hazırsınızdır herhalde. İstediğiniz bu mu? Beni buna zorlayabilirsiniz. Sizin durumunuzu bilmiyorum. Ama Washington'da bir sürü insan tanımama rağmen hiç sizin adınızı duymadım. Sizin gibi başkaları da aynı öyküyü duymuşlardır. Evet, beni buna zorlayabilirsiniz. Böyle bir hakarete izin veremem. Peki ya dediklerim doğruysa? Doğru olmadığını siz de benim kadar iyi biliyorsunuz. Benim oğlumun böyle karanlık işlere karışması için hiçbir neden yok. Zaten çok zengin. İki oğlumun da gayet yüklü yıllık gelirleri var. O zaman kârı bir amaç olarak düşünmemeliyiz. Benjamin Reynolds kaşlarını kaldırdı. Hiçbir şey düşünmeyeceğiz. Çünkü düşünecek bir şey yok ortada. Eğer oğlum biraz hovardalık yapmışsa bu onu bir katil yerine koymak için yeterli değildir. Ve eğer kökenine dayanarak Scarlatti adını lekelemek istiyorsanız sizi kovarım. Benjamin Reynolds çok zor kızan bir adam olmasına rağmen yavaş yavaş tehlikeli bir öfke düzeyine erişiyordu. Kendine bu yaşlı kadının evinin namusunu korumaya çalıştığını hatırlatıyordu. Beni bir düşman gibi görmediğinizi umut ederim. Hele gerici bir kişi değilim. Ben size benim düşmanımsınız demedim. Siz yalnızca kendi amaçları için iftira edebilen küçük bir adamsınız. Bir adamın öldürülmesini emretmek iftira değildir ama. Ne dediniz? Elimizde olan en ciddi suçlama bu. Ama eğer sizi biraz olsun ferahlatırsa hafifletici nedenler var. Yaşlı kadın Benjamin Reynolds'a nefretle baktı. Adam bakışı görmemezlikten geldi. Oğlunuzun öldürttüğü adam da tanınmış bir katildi. Denizde bir sürü karanlık işler çevirenlerle çalışan bir geminin kaptanıydı. Elizabeth Scarlatti iskemlesinden kalktı. ''Buna izin veremem.'' dedi alçak sesle. ''En zedeleyici suçlamayı yapıyorsunuz, sonra hiçbir şey olmamış gibi sahte bir adalet duvarının arkasına saklanıyorsunuz.'' ''Zor zamanda yaşıyoruz Madame Scarlatti. Her yerde birden olamıyoruz. Gangsterlerin işe yaradıkları oluyor. Bizim uzanamadığımız yerlere onlar erişebiliyor.'' ''Ve siz benim oğlumu bu sınıfa sokuyorsunuz.'' Ben oğlunuzu hiçbir sınıfa sokmadım. Kendi kendine girmiş o. Elizabeth yavaşça masasından sokağa bakan pencereye yürüdü. Washington'da kaç kişi bu inanılmaz dedikoduyu biliyor acaba? Size söylediğim her şeyi mi? Herhangi bir bölümünü. Maliye Bakanlığı'nda bir iki fısıltı vardı. Geri kalanını yalnız benim yardımcım ve olaya tanık olan adam biliyor.
İsimleri?
Söyleyemem.
Gayet kolay öğrenebilirim.
Size bir yararı olmaz ki.
Elizabeth döndü. Anlıyorum.
Gerçekten anlıyor musunuz acaba?
Siz ne düşünürseniz düşünün, ben aptal değilim. Bunun bir tek kelimesine inanmıyorum. Ama Scarlatti adının kirlenmesini istemiyorum. Kaç para istiyorsunuz Bay Reynolds?
Hiç, bir kuruş bile istemiyorum. Beni daha ileri gitmeye zorluyorsunuz. Sizi de suçlayabilirim.
Aptal bulak.
Kesin artık bunu. Benim bütün istediğim gerçeği öğrenmek. Bir de bu işin durdurulmasını istiyorum. Başka birileri de zarar görmeden önce. Bir savaş kahramanının bu kadarına hakkı vardır ve nedenini öğrenmek istiyorum.
Bunun üzerinde düşünmeyi reddediyorum.
Çok çetin bir cevizsiniz.
Düşündüğünüzden de fazla.
Neden anlamıyorsunuz? Durdurulması gerek. Gelecekte olacakları engellemek gerek. Sizin bunu yapabileceğinize inanıyoruz. İkimiz de oğlunuzun zengin olduğunu biliyoruz. Öyleyse neden?
Elizabeth yalnızca gözlerini adama çevirmekle yetindi. Reynolds kadının cevap veremeyeceğini biliyordu. Artık o söyleyeceğini söylemişti, gerisi kadına kalmıştı.
İyi günler Madame Scarlatti. Scarlatti Padronesini izlemeye devam edeceğim.
Kimi dediniz?
Oğlunuza sorun. Reynolds ağır ağır odadan çıktı. Elizabeth Scarlatti gibi insanlar onu yoruyordu. Belki de değersiz oldukları için diye düşündü. Devlere değmezdi bu çaba.
Elizabeth hala camın yanında yaşlı adamın kapıyı kapatmasını izledi. Adam merdivenden inip 5. caddeye doğru yürüyene kadar bekledi. Yaşlı adam başını kaldırınca penceredeki kadınla göz göze geldi. İkisi de birbirlerini görmemezlikten geldiler.
9. Bölüm. Chancellor Drew Scarlett 525 5. caddedeki ofisinin kalın doğulu halısının üzerinde gidip geliyordu. Derin derin nefes alıyor, karnını içeri çekiyordu. Kulüpteki masör baskı zamanlarında böyle yapmasını öğütlemişti. Ama bir işe yaramıyordu şimdi, masörünü değiştirmeliydi. 5. caddeye bakan iki büyük pencerenin arasındaki tahta kaplamalı duvarın önünde durdu. Duvarda Scarwich kurumu hakkında çerçeveli gazete küpürleri vardı. Hepsi de kendinden söz ediyordu. Ne zaman bir şeye sıkılsa, ki bu çok olurdu, çerçeveli başarı belgelerine bakardı. Yatıştırıcı bir etkisi vardı bunların. Chancellor Drew sıkıcı bir kadının kocalığını kabullenmişti. Evliliklerinden 5 çocuk ortaya çıkmıştı. Elizabeth'i en çok şaşırtan Chancellor Drew'in aile işlerine el atmasıydı. Kendine göre bir takım parlakça fikirleri yok da değildi. Scarlatti hisselerinin getirdiği yıllık gelir ufak bir ulusun ihtiyaçlarını karşılamaya fazla bile geldiğinden Chancellor Drew annesini de sonunda inandırarak insanlık uğruna bir kurum ortaya çıkarmaya karar verdi. Böylece Chancellor Scarwick kurumunun başkanı, Elizabeth de yöneticiler meclisi başkanı oldular. Chancellor hiçbir zaman bir savaş kahramanı olamazdı ama çocukları onun yaptığı ekonomik ve kültürel aşamaları kıvançla anabilirlerdi. Scarwick kurumu savaş şehitlerinin ailelerine, kızılderililere ve bir sürü hayır kurumuna oluk oluk para akıtıyordu. İnsanın eline bir gazete alıp da kurumun yeni bir başarısını okumaması olanağı yoktu. Gazetelere bakmak Chancellor'ın zayıf olan kendine güvenini biraz olsun güçlendiriyordu ama etkisi kısa sürüyordu. Ofisin kapısının arkasından sekreterinin telefonunun çaldığını duydu. Hemen aklına annesiyle biraz önce yaptığı kızgın konuşma geldi. Elizabeth dün sabahtan beri Ulster Stewart'ı bulmaya çalışıyordu. Chancellor iç telefonu kaldırdı. Bayan Nesbitt, tekrar kardeşimin evini arayın.
Olur efendim.
Ulster'ı bulması gerekti. Annesi çok öfkeliydi. Öğleden sonraya kadar muhakkak oğlunu bulmak istiyordu.
Chancellor tekrar iskemlesine oturarak düzgün nefes almaya çalıştı. Masörü otururken nefes almanın iyi olduğunu söylemişti. Derin bir nefes alıp karnını olabildiğince dışarı çıkardı. Ceketinin orta düğmesi koparak bacaklarının arasından zıplayıp halıda kayboldu.
Allah kahretsin.
Bayan Nesbitt onu arıyordu.
Evet.
Kardeşinizin evindeki hizmetçi sizi görmek için yola çıktığını söyledi Bay Scarlett.
Bayan Nesbitt'in sesinde başarısından duyduğu gurur vardı.
Yani hep evde miymiş demek istiyorsunuz?
Bilmiyorum efendim.
Kadın kırılmıştı. 20 tedirgin edici dakikadan sonra Ulster Stewart Scarlett gelmişti. Nerelerdeydin?
Annem dün sabahtan beri seni bulmaya çalışıyor. Her yeri aradık.
Oyster Körfezi'ndeydim. Hiç orayı aramak aklınıza gelmedi mi?
Şubat ayında mı? Tabii gelmedi. Belki de aramıştır, bilmiyorum.
Zaten beni bulamazdınız ki. Kulübelerden birinde kalıyordum.
Ne halt ediyordun orada? Şubat'ta demek istiyorum.
Sevgili ağabeyim, araştırma diyelim. Ofisin çok güzel. En son ne zaman buraya geldiğimi hatırlamıyorum.
3 yıl önce.
Ulster yazı masasını göstererek bu aygıtlar nedir diye sordu.
En yeni buluşlar. Bu elektrikli bir takvim. Önemli toplantılarımın olduğu günlerde ışık yanıyor. Bu da yapıdaki 18 ofisle bağlı iç telefon. Bak bu tel...
Aldırma, aldırma, çok etkilendim ama fazla vaktim yok. Bilmek istersin diye düşündüm. Evlenmek üzereyim.
Ne? Ulster, aman Allah'ım, sen ha? Evleneceksin ha?
Genel arzu üzerine.
Kiminle peki?
Oh, iyice düşündüm. Üzülme, kabul edilir biri olacak.
Chancellor kardeşini soğuk bakışlarla süzdü. Her an Ulster'ı bir artist veya saçlarını erkek gibi kesen siyah süveterli kadın yazarlardan birinin adını vermesini bekliyordu.
Kimin kabul edeceği?
Çoğunu denedim.
Senin cinsel yaşamın beni hiç ilgilendirmiyor. Kim?
Ama ilgilendirmeli. Karının arkadaşları bu konuda pek berbat.
Yalnız bana kimi şereflendirmeyi düşündüğünü söyler misin?
Saksonların kızına ne dersin?
Janet? Janet Saxon?
Chancellor sevinçle bağırdı.
İdare eder. İdare eder mi? Mükemmel bir kız. Annem çok sevinecek.
İdare eder dedik ya.
Ulster garip bir sessizlik içindeydi.
Ulster, ne kadar sevindiğimi anlatamam. Herhalde ona sordun değil mi?
Yok canım. Teftişi başarıyla geçeceğinden emin değildim.
Anlıyorum. Tabii geçer, merak etme. Anneme söyledin mi? Onun için böyle delice seni arıyor.
Annemi hiç deli gibi görmedim. Nasıl olur acaba?
Onu hemen aramalısın.
Olur. Bir dakika. Bir şey söylemek istiyorum. Oldukça kişisel.
Ulster Stewart masanın karşısındaki iskemleye dikkatsizce oturdu. Chancellor kardeşinin kişisel konulara pek girmediğini bilirdi. Nedir o?
Demin kadınlardan söz ederken şaka yapıyordum.
Bunu duyduğuma sevindim.
Dur canım, yalnız bundan söz etmek çirkin. Yoksa denemesine denedim çoğunu.
Seni üzmek istiyordum. Davamı daha güçlendirdiğine inandığımdan.
Ne davası?
Bu yüzden adaya gittim, düşünmek için.
Amaçsız deli dolu günlerin sonu yaklaşıyor, tabii hemen olmaz.
Chancellor kardeşine dikkatle baktı.
Hiç senin böyle konuştuğunu duymamıştım.
İnsan bir kulübede tek başına kalınca rahatlıkla düşünebiliyor. Telefon yok, arayan soran yok. Ah, tutamayacağım, büyük sözler vermiyorum ama denemek istiyorum. Güvenebileceğim tek insan sensin herhalde.
Chancellor Scarlett'a dokunmuştu bu. Ne yapabilirim senin için?
Bir işe girmek istiyorum. Başlangıçta pek resmi bir şey olmasın. Bakalım ilgilenebilecek miyim?
Tabii, sana burada bir iş veririm. Seninle beraber çalışmak çok iyi olur.
Hayır, burada olmaz. Senin yaptığın gibi aileden başlamak istiyorum.
Nasıl yani?
Her şeyi öğrenmem gerek ailemiz hakkında. Scarlatti'nin çıkarlarını, işini filan. Senin yaptığın buydu ve hepsini takdir etmişimdir.
Chancellor çok ciddiydi. Gerçekten mi?
Evet, adaya giderken yanıma bir sürü kağıt aldım. Annemin ofisinde bulduğum belgeler filan. Şehirdeki o bankayla çok iş yapıyoruz değil mi? Neydi onun adı?
Waterman. Yıllardır Scarlatti'nin işlerini yürütürler.
Belki orada başlayabilirim. Her gün 1-2 saat.
Hiç zorluk çıkmaz, bu öğleden sonra ayarlarım.
Bir şey daha var. Annemizi telefonla arayabilir misin benim için? Onun yanına gitmek üzere olduğumu söyle. Konuştuklarımızdan da söz edebilirsin. Janet'i de söyle istersen.
Ulster Scarlett ayağa kalktı. Kendine dönmek isteyen bu serseride bir kahramanlık havası vardı. Chancellor bunun farkına varmıştı. Ayağa kalkarak elini uzattı.
Aramıza hoş geldin Ulster.
Dediklerine dikkat et. Bu senin için yeni bir yaşamın başlangıcı.
Evet, bu bir başlangıç.
8. ayrımın sonu. Sayfa 91.